Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 26. Ayrım. Selim, A'ya diyeceğini bir an önce söyleyip gitmesini işaret edince, A, Yasef Nasikulunuz Kütahya'ya kondu. Huzurunuza varmak için destur ister, dedi. Selim, Yasef'in gelişine sevindiyse de konunun kesintiye uğramasına sıkılmış gibiydi. Soran bakışlarını Ataullah Efendi'ye dikince, o da, Yasef Efendi'nin bize katılması iyi olur, belki onun da söyleyecekleri vardır, dedi. Bunun üzerine Selim, Yasef'in getirilmesini işaret etti. Az sonra kollarını açarak Selim'e yaklaşan Yasef'in çehresine, gerginliğin izleri kazınmış, bedeni incelmiş, yüzü bakır rengini almıştı. Kahkaha atarak kucaklaşırlarken, Yasef, gece buraya 2 saatlik yolda konaklayıp, huzuruna zinde halde varmak istedim, diyordu. O yerini alınca Selim, anlat bakalım İstanbul'da ne var ne yok, dedi. Ne yazık ki iç açıcı haberler yok. Malta kuşatması iyi gitmiyor. İstanbul'dan ayrılırken Turgut Reis'in ölüm haberi gelmişti diyen Yasef suratını asınca Selim dudak büktü. Kuşatma neden uzadı? Orası Rodos'tan muhkem mi ki zorlanıyorlar? Rodos'ta ordunun başında padişah vardı. Malta'da ise 2 yaşlı vezir. Diyorlar ki, Vezir Mustafa Paşa öğle uykusuna yatarken uykusu bölünmesin diye top ateşini kestiriyormuş. Vezir-i Azam orduyu sefere uğurlarken, kafaları dumanlı esrarkeş paşalarımız Malta Kalesi'ni helva sanıp yemek isterler. Söylenmedik söz kalmadı. Anladım ki, öğütlerim kafalarına girmiyor. Allah sonunu hayır etsin, demişti. Meğer adam haklıymış. Padişah da seferi zamansız buluyordu. Seferi onun çıkması için, hemşireniz ve Sokollu ısrarcı oldu ama adamcağızın sefere çıkacak gücü yoktu. Yasef bir süre düşündükten sonra devam etti. Machiavelli adlı bir adam, Floransa hükümdarı Medici'ye yazdığı öğüt kitabında, Türkler bir kez yenik düşüp orduları bozulursa onlardan korkmaya gerek kalmaz, demişti. Bu savaş yenilgiyle sonuçlanırsa, Osmanlı'nın yenilemeyeceğini sanan Hristiyanlar, artık tersini düşünecekler ve bu hiç de iyi sonuçlar vermeyecektir. Esas önemli nokta bu. Selim, yıllarca önce Ataullah Efendi'nin söylediklerini anımsamıştı. Yasef, Selim'in içsel gelgitlerinden habersizce devam etti. Vezir-i Azam Semiz Ali Paşa, yola çıkmaya hazırlandığım gün Hakk'ın rahmetine kavuştu ve babanız Vezir-i Azamlık mührünü Sokullu Mehmet Paşa'ya verdi. Sanırım bu değişikliği bildiren ferman birkaç güne dek şehzademin eline geçer. Selim, Yasef'in yüzünde dolaşan karanlık bulutları fark etti ve hayrola, dedi, kafanda cirit atan sıkıntılar var gibi. Yasef sırtı kaşınırcasına kıpırdanınca onun ikilemlerini anlayıp ısrarcı oldu. Hocamın yanında en mahrem şeyleri dahi konuşabiliriz. Aklından geçeni söyle. Uzun uzun düşünen Yasef, Selim'in ısrarlı bakışları üzerine konuşmasını sürdürdü. Sokollu'nun kafasında kişisel hesaplar var gibi. Bence Sokollu'ya dikkat edilmeli. Selim, bir an önce yarım kalan konuya dönmek istese de, önce Tiberya'da işler nasıl gidiyor diye sordu. Yasef yüzünü buruşturdu. Bugüne değin oraya ancak 100 aile yerleştirebildik. Issız sokaklar kedilere, köpeklere kalıyor. Bir düş fiyaskoyla sonuçlanıyor. Ama Gracia'ya bunu anlatmak olanaksız. Selim bu konunun konuşulmasını sonraya erteleyerek, Alevilerin ve Osmanlıların kökenleri hakkında Ataullah Efendi'nin önceden anlattıklarını ve o gün konuştuklarını özetledi. Yasef, Selim'in anlattıklarını ara sıra hayret nidaları atarak dinledi. Ama bu konuda öğrendikleri kadar, Alevilerin Hazar kimliklerini kısa sürede yitirişleri ve şimdi de Alevi kimliklerini tahrip edişleri onu şaşırtıyordu. Selim susunca, Abravanel'e lanet okumayacağım, dedi. Bu adamın Tiberya projesinin altına nasıl barut fıçıları koyduğunu anlatmıştım. Ama böyle filozoflar sayesinde Yahudiler kimliklerini koruyarak bugünlere geldiler. Onların Mısır'da çektiklerini, Babil sürgününü, İspanya'dan kovuluşlarını düşünün. Ama Abravanel gibi biri çıkıyor. Dayanın, bu acılar müjdedir, diyor ve insanlar o acılara katlanıyorlar. Aleviler, onları yarınlara taşıyacak düşünürler çıkaramamış. Sanıyorlar ki fırtınada ağaç devrilir ama saz eğilir ve fırtına dinince gene dimdik kalır. Oysa saz hep eğilmeye mahkumdur. Çınar ise dallanıp budaklanarak toprağın derinliklerine kök salar. Onu hiçbir rüzgar deviremez. karar vermeleri gerekir. Eğilip bükülen saz mı olacaklar, ulu çınar mı? Hristiyanların zulmünden korkarak sünnet olmadık. Bize marrano yani domuz dediler. Kimimiz Hristiyanlar arasında ikinci sınıf insanlar olarak eriyip gittik. Kimimiz ilk fırsatta aslımıza döndük. Kılık değiştirmek insanı gerçekten domuza çeviriyor. Anadolu'da ise Avrupa'daki gibi topluca ateşe atmalar yok. Eğer Aleviler bu kadarına dayanamayıp sinerlerse var olamazlar. Yasef susunca Selim, Alevilerin ve Osmanlıların kökenleri hakkında ne diyorsun diye sordu. Yasef şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Bir şeyi anımsadım. Bursa'da surların yanında bir sinagog var. Etz Ahayim Sinagogu. Moloz yığını haline gelmiş bu mabet, Bursa fethedilince Orhan Bey'in izniyle yeniden yapılmıştır. Hem de ilk günlerde. Aynı yıl Doğu Roma'nın çeşitli yerlerinden ve İstanbul'dan getirilen Yahudiler Bursa'ya yerleştirilmiş. Bilmiyorum bu bilgiler size ilginç geliyor mu? Hem de çok ilginç diye atılan Selim, Ataullah Efendi'ye döndü. Anlaşılan Orhan Gazi camiden önce şu ya da bu şekilde sinagog yapılmasını ön ayak olmuş. Hem de çok önce diyerek onu onayladı Ataullah Efendi ve devam etti. Bu örneği diğer Türk beyliklerinde göremeyiz. Bu sinagog, Osmanlı'nın kökeni konusunda ciddi kanıtlardan biridir. İstanbul'dan getirilenler ise Karayim Müsevileri olmalı. Roma zamanında Hazarların kolu olan Karayim Müsevileri Karaköy'e yerleştirilmişti. Zaten orasının eski adı Karayiköy idi. Bir de şunu merak ediyorum. Etz Ahayim ne demek? Hayat ağacı demek diye onu duraksamadan yanıtladı Yasef. Ataullah Efendi bakışlarını boşluğa saldı. İki konuğunun da beklediğini anlayınca, hayat ağacının Hazarların simgesi olduğu aklımdan çıkmıyor. Bu isim, geleceğe gönderilen mesaj olmasın diye devam etti. Odaya çöken sessizliği Yasef parçaladı. Dinler aynı şeyleri değişik kalıplarda sunuyorlar. Galiba din ızdıraba karşı protestodur. Bazen şu soruya yanıt ararım. İnsan için Tanrı'nın adaleti mi önemli, otoritesi mi? Bence otoritesi önemli olduğundan hükümdarlardan tanrısal güç, Mesih'ten adalet bekliyorlar. Selim konunun yeniden Mesih'e gelmesini bekliyormuşçasına atıldı. İnsanoğlu adaleti neden kendisi yaratmıyor da Mesih'ten bekliyor? Sonra Yasef'e döndü. Sana bazı sorularım var. Hazreti Süleyman hakimdi değil mi? Evet. Söylendiğine göre kuş dilini konuşuyor, cinlere, devlere hükmediyordu değil mi? Evet, öyle söyleniyor. Her kutsal kitabın ve söylencelerin üzerinde karar kıldığına göre insanoğlunun tanık olmadığı denli büyük güçlere sahipti. Öyle değil mi? Evet. Öyleyse bu büyük gücüne karşın neden Mesih olmaya soyunmadı o? Bir peygamberin kendi memleketinde itibarı olmadığına İsa kendisi şehadet etmiştir. Bu yanıt yetersiz. Peygamberler memleketlerinde itibarları olsun ya da olmasın, ben peygamberim diye ortaya çıkıyorlar ama Mesih olmaya soyunmuyorlar. Neden? Yasef bocalayınca Ataullah Efendi kısık bir sesle araya girdi. Her biri insan da ondan. Selim silkinerek Ataullah Efendi'ye baktı. Doğrusu böyle bir yanıt beklemiyordu ve onun ne demek istediğini pek anlayamamıştı. Ataullah Efendi uzaklara bakarak devam etti. Kur'an'a göre Hazreti Süleyman günah çukuruna dalınca Allah onu tahtından alıp yerine ceset koydu. Eski ahite göre günahları çoğalınca Allah Süleyman'ı tahtından kovup avare etmiş. Süleyman da elinde asa, sırtında aba ile dere tepe dolaşıp vaizlik yapmış. Şimdi şehzademin sorusunu şu şekle sokalım. Hazreti Süleyman Allah'la dost peygamberken neden böylesine bozuldu? Yanıt basit. Peygamber de olsa aynı zamanda insandı da ondan. Selim de, Yasef de düşüncelere daldı. Ama Ataullah Efendi'nin diyecekleri bitmemişti. Adaletin şaşmaz gerçekleştiricisi ve koruyucusu olmak, egosuna yenilmeye mahkum olan insanoğlunun hiçbir zaman sahip olmadığı güçtür. Şu unutulmasın, insan zaaflarının bekçisidir. Bunlar öylesine büyük ve karşı konulamaz zaaflardır ki, insan tüm tanrısal ve dünyevi güçlere sahip olsa da onlardan kurtulamaz. Bunun farkında olan insan her zaman Mesih'e ihtiyaç duymuştur. Bu yüzden insan zaaflarıyla birlikte yaşayıp onlardan zevk alma durumundadır. Bunu yapabilirse Mesih arayışından da, beklentisinden de kurtulabilir. Selim'in dudaklarında gizemli bir tebessüm vardı. Bu sözlerden iki sonuç çıkardım. 1. Her devirde, her insanın içinde kendisine ait bir Mesih hep olmuştur. 2. O da insan olduğuna göre Mesih hiçbir zaman gelmeyecektir. Selim'in son sözleri üzerine düşüncelere dalan Ataullah Efendi, "Size Zümrüt-ü Anka'dan söz etmek istiyorum," diye fısıldadı ve anlatmaya başladı. Zümrüt-ü Anka denilen kuşun Fars dilindeki adı Simurg'dur. Ravilere göre Simurg'un yuvası, etekleri bulutların üzerinde olan, Kaf Dağı'nın zirvesindeki en yüksek ağaç olan Bilgi Ağacı'nın en üstteki dalındaymış. Simurg, dünyanın yıkılışına 3 kez tanıklık edecek denli çok yaşadığından tüm zamanların bilgisine ulaşmış. Yalnızca gökkuşağındaki renkleri değil, görülmüş ve görülecek tüm renkleri kanatlarında taşırmış. Hatta bedeninde her canlıdan izler varmış. En ilginci de başının insana benzemesiymiş. Belki de her şeye benzemesi nedeniyle benzersiz olduğu için tek de. Ravilere göre o, sema ile yer arasındaki çizgide, dünya ile göğün arasındaki birliği sağlarmış. Tıpkı aşık olanla aşık olunanın yokluk ve varlık arasındaki çizgide birleşmesi gibi. Simurg öleceği zaman üzerinde tünediği ağacı sonra kendini yakar, ardından da küllerinden kendini ve ağacını yeniden yaratırmış. Her ölümün doğum, her doğumunda ölüm olması gibi. Ataullah Efendi, Yasef'in konuyla ilgisinin azaldığını hissettiğinden ona döndü. Denizin dibindeki inci oradan çıkarılıp yarın gerdanını süslemediği sürece çakıl taşından farksızdır. Masallar da öyledir. Masalla masal gözüyle bakanlar için her masal, masal olarak kalır. Ama o masalların sembolizmasını keşfedenler, kendi idraklerinin el verdiği ölçüde bu yolla nesilden nesle aktarılan gerçeğin bilgisine ulaşır. Yasef toparladı ve Ataullah Efendi'nin sonraki sözlerini can kulağıyla dinledi. Kuşlar, Simurg'un kendilerini her türlü felaketten kurtaracağına inanırlarmış. Yani, İnsanların Mesih'i ya da Mehdi'yi bekledikleri gibi kuşlar dünyasında da işler ters gittiğinde Simurg beklenirmiş ve her terslikte kuşlar Simurg'u çağırmak isterlermiş. Ama aralarındaki gün görmüş kuşlar her sıkıştıklarında Simurg'u çağırırlarsa bir gün gerçekten ihtiyaç duyduklarında Simurg'un gelmeyeceğini söyleyerek onları yatıştırırmış. Derken öyle bir an gelmiş ki terslikler, kötülükler, adaletsizlik son kertesine varmış. Kin ve nefret sevgiyi yok etmiş. Bilgisizlik çalışmaları durdurmuş. Yalan doğruların belgelerini yok etmiş. Ansızın kuşlar dünyasını kaplayan hırs ve şüphe herkesi birbirine düşürmüş. Daha kötüsü inanç kayboluyor. Kuşlar onca yakarılarla çağırdıkları Simurg'un görünmeyişine bakarak aslında Simurg'un olmadığını yüksek sesle söylemeye başlıyormuş. O toz duman arasında kendilerine benzemeyen bir kuş görünür. Kuşun gagasında Simurg'un kanatlarından bir tüy vardır. Kuşlar şaşırırlar. Çünkü bu bilgiye göre Simurg vardır. Kuşlar haberciye Simurg'un neden gelmediğini sorarlar. Haberci, Simurg'un ancak kendisine varana görüneceğini ve yardım edeceğini söyler. Kuşlar ona varmaları için haberci kuştan kendilerine rehber olmasını isterler. Haberci kuş bu rehberliği severek yapacağını söyler ancak onları uyarır da. Simurg'a varmak, cesaret, fedakarlık, istek ve dayanıklılık istemektedir. Ayrıca yeri geldiğinde Simurg nasıl kendini yakıp küllerinden yeniden doğabiliyorsa, onlar da böyle bir yanışı ve yeniden doğuşu göze almalıdırlar. Kendini yakmak bir anlamda geçmişi yakmak ve yeni bir geleceğe doğmaktır. Hatta arayanın arananda yok olabileceği göze alınmalıdır. Ataullah Efendi susup ötelere baktı. Sonra o kısık sesiyle devam etti. Hep birlikte yola koyulurlar. Başta hepsi gayretlidir. Çetin vadilere yaklaştıkça sürüyü sessizlik sarar. Artık başlangıçtaki gibi coşkulu değillerdir. Eskiye özlem ruhlarını sarar ve dedikodular başlar. Bu yolculuk bitmeyecek. Simurg bulunmayacaktır. Bülbül gülü özler. Kartal, kuşlardan bir kuş olmayı içine sindiremez. Kaz, aşk denizini geçerken suya dalmak için mola verir ama dinlencesi bitince sürünün izini bulamaz. Kimi hastalanıp ayrılır sürüden, kimi geçtikleri vadinin güzelliğini hayranlıkla seyrederken yolunu kaybeder. Bazıları Hayret Vadisi'nde gördükleri karşısında sonsuza dek bu güzelliği seyretmeyi yerler. Özetle, vadiler aşıldıkça kuşların sayıları azalır. Kaf Dağı'na vardıklarında göğü kaplayan o inançlı sürüden geriye yalnızca 30 kuş kalmıştır. En kutsal yere vardıklarında bilgi ağacına asılmış 30 parlak levha görürler. Bu levhaların altında aynı söz yazılıdır: kendinize hoş geldiniz. Levhalara yaklaşırlar. Bir bakarlar ki levhalar birer aynadır ve orada gördükleri kendileridir. Bir anda sırrı çözüverirler. Farsça'da sinin 30, murgun ise kuş demek olduğunu fark ediverirler. Yani simurg 30 kuş demektir. Belki de o zaman bekledikleri kurtarıcının, yani Mesih'in kendileri, gerçek yolculuğun ise kendine yapılan yolculuk olduğunu anlamışlardır. Bu idrakin esirmesiyle o ana dek inandıkları, var olduğunu sandıkları, yıllarca severek taşıdıkları kimlikleri alev alıp yokluğa karışır. Bilgi ağacı da onlarla birlikte yanar. Ta ki birbirinden ayırt edilemeyen küllere dönüşene dek. Ataullah Efendi, "Yasef bir şey diyecekti ki sözümü bitirmedim" dercesine onu susturdu. Horasan'dan gelen bir veli Anadolu'ya konmuş. Veli, karşılaştığı ilk dervişe "siz burada ne yaparsınız" diye sormuş. Dervişten "bulunca yeriz, bulamayınca dua edip bekleriz" yanıtını alınca veli, "bunu bizim oralarda Horasan'ın köpekleri yapıyor. Biz bulunca dağıtırız, bulamayınca ararız" demiş ona. Simurgu ya da Mesih'i beklemektense, hayret ve yokluk vadilerini de aştıktan sonra kendimizi yakarak, küllerimizden yeniden doğarak arayışı sürdürmek, her birimizin birer simurg, yani Mesih olduğunu fark etmek ya da tüneyimizde hareketsiz kalıp Mesih beklemek. Hangisi doğru? İşte soru bu ve seçim sizin. O gece Selim'i uyku tutmadı. Galiba simurg gibi kendi küllerinden kendini yeniden yaratmak zorundaydı. Belki de yanıp kül olmak, sonra kendini yeniden yaratmak için 26 yıldır acılar arasında kıvranmıştı. Aslında Fatih'le arasında benzerlikler kurdukça gururlanıyordu. Ancak Fatih, dinleri birleştirmeyi gerçekten istemiş miydi? Bu konuda bazı söylentiler olsa da bunlardan hiçbiri ufkunu açacak nitelikte değildi. Belki de Fatih'in zihinsel mirasçısı olacaktı. Bu düşünce onu heyecanlandırıyordu. Evet, Fatih'in zihinsel mirasçısı olabilirse Süleyman'ın ağırlığı altında ezilmekten de kurtulabilecekti. Kur'an'ı yeniden incelemesi gerektiğini fark etti. Hocalarının söylediklerine göre Kur'an hakkındaki bilgisi Deme ulemaya dahi parmak ısırtacak düzeydeydi. Ama şimdiki bakış açısı farklıydı ve bu açıdan bakarak Kur'an üzerinde esaslı bir inceleme yapmalıydı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 262. Devamı 27. ayrımda.